Ayrım 9. 10. Bölüm. Pit telsiz odasının kapısında beliren deli bakışlı, uzun sakallı hayalete şaşkınlıktan dili tutulmuş gibi aval aval bakarken, olduğu yerde hiç kımıldamadan öylece kala kaldı. Uğradığı şoktan kurtulmaya çalışırken bir yandan da sanrı sandığı bu iğrenç görünümlü ve çok pis kokulu hayaletin yok olup yine geldiği yere dönmesini bekledi. Pit görüntü silinir yok olur umuduyla gözlerini kırpıştırdı ama görüntü yok olmadığı gibi o da Pit'e gözlerini kırpıştırarak karşılık verdi. Sonra hayaletin ağzı kıpırdadı ve fısıltı şeklinde boğuk bir ses duyuldu.
''Sen kimsin? Onlardan biri değilsin.''
Pit ses tonunu kontrol ederek yavaşça ''Ne demek istiyorsun?'' diye sordu.
''Telsizi kullandığını öğrenirlerse seni öldürürler.''
Sesi sanki çok uzaktan geliyormuş gibiydi. ''Onlar mı?'' Pit'in eli yavaşça kusturucuya uzandı ve kabzasını sıkıca yakaladı. Kapıdaki şey Pit'in bu davranışına aldırmadı bile. Kapıdaki görüntü bir erkekti ve üzerinde deniz kuvvetlerinde erbaşların giydiği türden bir işbaşı tulumunu andıran pis paçavralar vardı. Ama giysisinde hiçbir rütbe işareti yoktu. Bakışları donuk, vücudu da çok zayıftı. Pit bir tahminde bulunmaya karar verdi.
''Sen komutan Duprey misin?''
''Duprey mi?''
diye adam Pit'in sorusunu tekrarladı.
''Hayır değilim. Ben Ferris, Kremli Er Ferris'im.''
''Ötekiler nerede Ferris, komutan Duprey, subaylar, gemi arkadaşların?''
''Bilmiyorum. Telsize dokunursam onları öldüreceklerini söylediler.''
''Gemide başka kimse var mı?''
''Her zaman iki nöbetçileri bulunur.''
''Nerede?''
''Her yerde olabilirler.''
''Oh tanrım!'' diye Pit bir çığlık attı. Vücudu birdenbire çelik gibi gerildi.
''March!'' hızla geri döndü ve Ferris'i çekerek telsizcinin koltuğuna oturttu. ''Burada bekle beni, anlıyor musun Ferris? Sakın bir yere gitme.''
Ferris aptal aptal başını salladı.
''Peki efendim.''
Kusturucuyu önde tutan Pit süratle bölmeleri birbiri ardına geçti. Bu arada da birkaç saniyede bir durup çevresini dinledi. March'ın varlığını belirten hiçbir işaret yoktu. Duyulan tek ses havalandırma kanallarından çıkan hafif bir uğultuydu. En son girdiği bölmenin gemi reviri olduğunu bir bakışta anladı. Bir ameliyat masası, üzerleri güzelce etiketlenmiş şişelerle dolu dolaplar, ameliyat aygıtları, bir röntgen aygıtı, bir de dişçi koltuğu vardı. Bunlardan başka dipteki yatakların arasında yatan iki büklüm olmuş bir de vücut göze çarpıyordu. Pit yanına gitti ve hareketsiz yatanın kim olduğunu anlamasına karşın yine de emin olmak için üzerine eğildi baktı. March'ın cansız vücudu yan yatıyordu. Kolları ve ayakları garip bir biçimde kıvrılmıştı. Akan kanı çevresinde bir göl oluşturmuştu. Kanı göğsünden girip düz bir çizgide sırtından çıkan iki küçük yuvarlak delikten akmıştı. Yerde soğuk çeliğin üzerinde yatıyordu. Gözleri ise açıktı ve görmeyen bakışları damarlarından akan kana çevriliydi. Pit yaşının verdiği içgüdüsel bir davranışla yavaşça March'ın göz kapaklarına dokundu ve gözlerini kapattı. Güverteyi sürüne sürüne geçen bir gölge bölmede dikilip sinsi sinsi yaklaşırken Pit de aynı anda vücudunu yarım daire çizdirerek hızla geri döndü ve kusturucunun ucunu arkasında duran adamın karnına dokundurup tetiğe asıldı. Pit adamın elinde silah mı yoksa cop mu olduğu pek anlaşılmayan, belirsiz bir nesnenin bölmenin beyaz duvarına yansıyan siyah gölgesini görmüştü ve bir milisaniye bile gecikmiş olsaydı o anda March gibi ölü olacaktı. Yüz yüze geldiği çok kısa süre içinde saldırganın uzun boylu, çok kıllı biri olduğunu, üzerinde yalnızca kasıklarını örten, yeşil renkte küçük bir kumaş parçası bulunduğunu görebilmişti. Akıllı görünen bir yüzü vardı, hani neredeyse yakışıklı bile sayılabilirdi. Çünkü mavi gözleri bulunan bu yüzü kıvır kıvır sarı saçları çevreliyordu. Yüzünün geri kalan özelliklerini ise Pit kısa sürede unuttu. Ama tetiği çektiği andan sonra karşılaştığı görüntü, Pit ölene dek unutamadığı kendisine acı veren bir şey oldu. Karbondioksit yumuşak insan bedeninde kapsüldeki büyük basınçtan serbest kalırken ıslık gibi bir ses duyuldu. Adamın vücudu anında eğri büğrü çirkin bir canavar gibi şişmeye başladı. Karnı kaburga kemikleri arasından pırtlayan ve bir sürü küçük balonu andıran deri yuvarlaklarıyla birlikte şişti. Yüzündeki dehşet dolu anlatım kurşuni yeşil bir sıvının burnundan ve kulaklarından püskürmesiyle bir anda son buldu. Bu püsküren sıvı adamın iki yanında ikişer metrelik bir alanı tümüyle kapladı ve iç organlarının oluşturduğu kanlı büyük bir kütle kırmızı yapışkan bir çağlayan gibi ağzından dışarıya çıkarken adamın ağzı genişleyip iki katı büyüdü. Bu arada şişen tüm bedeniyle birlikte gözleri de yuvalarından dışarıya fırladı ve şişmiş yanaklarının üzerinde sallanarak asılı kaldı. Adamın kolları yana doğru hızla açıldı ve son derece iğrenç bir görünüm alan bedeni arka üstü yere devrildi. Karbondioksit bedenindeki delik yerlerden dışarıya çıktıkça bedeni yavaş yavaş söndü, eski ölçülerine döndü. Ağzına safra gelen Pit bakışlarını adamdan uzaklaştırdı. Yere uzandı ve Marge'ı kucaklayarak yataklardan birinin üzerine dikkatle yatırdı. Sonra da genç yüzbaşının cansız bedenini bir battaniye ile örttü. Pit'in gözleri acı ve keder doluydu. Hareketsiz yatan yüzbaşının yanında yere diz çöktü. Sanki şu sözleri söylemek ister gibiydi. Ölmene izin vermemeliydim. Lanet olsun Marge. Ölmene izin vermemeliydim. Pit ayağa kalktı, dizleri titriyordu. Oyun sertleşmeye başlamıştı. Pasifik girdabı hedefe çok yaklaşmıştı. Az kalsın ölecekti. Pit öldürdüğü adamın yanına gitti ve elle tutulur ilk kanıtına bakmakta olduğunu anladı. Bu adam hiç de öyle uzaydan gelmiş olağanüstü bir yaratık değildi. Herkes gibi iki kollu, iki bacaklı bir insandı. Pit ölüyü daha çok seyrederek oyalanmadı. Eğer yakınlarda gizlenmiş onlardan biri daha varsa Pit çok iyi biliyordu ki onu da böyle öldürebilecek şansı olmayacaktı. Çünkü gaz kapsülü bir atımlıktı. Pit kendini bir süre çaresiz hissetti. Amansızın anımsadı. Marge'ı öldüren ve duvarda gölgesini gördüğü silah vardı. İki adımda silahı ameliyat masasının altında buldu. Daha önce dikkat etmemişti çünkü silah alışılmış bir tabancadan çok işaret parmağı açık küçük bir eldiveni andırıyordu. Kabzasında baş parmağın oturduğu yuva biçiminde oyuklar vardı. Kabza insanın avucuna tam olarak uyuyordu, sanki içine kalıp gibi dökülmüştü. Yalnızca baş parmağın üzerinde ileriye doğru çıkıntı yapan 5 santimlik küçük bir namlu onun ateşleme yeri olduğunu gösteriyordu. Normal tabancalardaki gibi bir tetik yoktu ama küçük bir düğme vardı ve bu düğmeye parmağının hafifçe dokunmasıyla silah atışa geçiyordu. Pit silahı denemekle zaman kaybetmedi. Çabucak telsiz odasına ulaştı, kendisine karşı koyan Ferris'in kolundan sıkıca yakaladı ve kaçış kapısına doğru hızla ilerledi. Neredeyse başarılı da oluyorlardı. Makine ve reaktör dairesinde 10 adım daha atsalar ön torpil bölmesinin kapısına ulaşmış olacaklardı. Oysa birinci adam gibi üzerine kısa yeşil renkte kumaş parçası olan ve elinde de Pit'in sıkıca tuttuğu garip silahın aynısı bulunan kocaman dağ gibi bir adamla ansızın yüz yüze gelen Pit hemen olduğu yerde sert bir biçimde durup geri geri gitmeye çalıştı. O anda Ferris de tam arkasında kendisini izlemekteydi. Pit şanslıydı, adamın şaşkınlığı lehineydi. Çünkü Pit zamansız bir karşılaşmayı bekliyor ve bundan da korku duyuyordu. Oysa öteki adamın böyle bir şey beklemediği ortadaydı. O anda sen kimsin ya da burada ne arıyorsun gibi soru sormanın yararı yoktu. Yalnızca Pit'in parmakları silahtaki düğmeye şöyle bir dokundu ve ilk ateş eden elindeki silahtan güçlükle duyulabilen yılan tıslamasına benzer bir ses çıktı. Pit'in silahından çıkan şey, ki hala o incecik namludan çıkan şeyin ne olduğundan emin değildi, adamın tam alnının ortasına çarptı. Yabancı şiddetle gerisin geriye sıçrayıp türbine çarptı, sonra da öne doğru düşerek kafası ve göğsü hızla yere çarptı. Adam daha son nefesini bile vermeden Pit hemen yanından dolandı ve Ferris'i kapıdan ön torpil bölmesine iterek soktu. Ferris sendeledi ve Pit'i de beraberinde çekerek boylu boyunca yere serildi. Bu arada ayağını eşikten atmak üzere olan Pit de dizinin alt kısmını bölmenin eşiğine çarptı ve elindeki silahı düşürdü. Pit ayağı parçalanmış gibi ani bir acı duydu. Ne var ki yerden doğrulmaya çalışırken Pit'i felce uğratan şey ayağındaki acı değildi. Bu büyük bir korku ve ön torpil bölmesinin paldır küldür dalarak yaptığı aptalca davranışı anlamasıydı. Ama çok geç kaldığını, bölmede duran iki adamdan birinin kendisini rahatça öldürebileceğini anlayarak düşürdüğü garip silahı el yordamıyla çılgın gibi aradı. Pit dedi kısa boylu olanı. Pit kulaklarının ve sağ duyusunun kendisine oyun oynadığından emindi. Ama bir an sonra gözlerini dikip baktığı kişinin Martha N'in dümencisi olduğunu anımsadı. Pit düşünmeden atıldı. Bizi mi izlediniz? Komutan Boland Marsh'la sizin havanızın bitmek üzere olduğunu düşündü dedi dümenci. O nedenle de bizi fazla hava tüpleriyle aşağıya gönderdi. Denizaltıya da kaçış bölmesinden girdik. İçerisini kupkuru bulacağımızı aklımıza bile getirmezdik. Pit'in karmakarışık olmuş aklı yavaş yavaş normale dönmeye başlıyordu. Çok zamanımız yok. Bu bölmeyi suyla doldurabilir misiniz? Dümenci Pete'e dik dik baktı. Pete'in güverte personelinden biri olduğunu anladığı öteki adamsa aptal aptal bakmaya başladı.
Siz burasını suyla doldurmak?
Evet öyle, o zaman hiç kimse gemiyi en az bir ay buradan başka bir yere götüremeyecektir.
Dümenci duraksayarak yapamam dedi.
Kaybedecek hiç zamanımız yok dedi Pete yavaşça. March öldü bile ve acele etmezsek bizler de öleceğiz.
Yüzbaşı March öldü mü? Anlayamıyorum.
Neden? Su... Anlaşıldı dedi Pete dümencinin gözlerinin içine bakarak. Tüm sorumluluğu ben üzerime alıyorum. Sözcükler daha Pete'in ağzından dökülmeden Pete daha önce de March'a uyguladığı taktiği uyguladı. Yani adamın kolunu sıkıca yakaladı ve sıktı. Öteki denizci yere oturmuş boş boş karşıya bakan Ferris'i işaret etti. O kim? Starbuck'ın mürettebatından kurtulan biri diye Pete mırıldandı. Onu da yanımızda götürmek zorundayız. Çok iyi bir tedaviye gereksinimi var. Aylardır ölü olması gereken birisiyle karşılaşmak denizciyi şaşırttıysa da hiç belli etmedi. Onun yerine başıyla Pete'in yarılan ve kanayan ayağını işaret etti.
Bir bölümü kullanman için sana kalacağı benzer dedi.
Ayak tüm duyu özelliğini yitirmişti. Pete kırıldığını belirten bir kemik çıkıntısı olmamasına sevindi.
Ölmem, merak etme. Sonra da dümenciye döndü. Bu bölmeyi suyla doldur dedi.
Tamam, kazandın dedi dümenci ama yine de istemeye istemeye.
Peki peki, anlaşıldı dedi Pete sabırsızca. Bu işi başarabilir misin?
Ne yaparsak yapalım, iyi bir kurtarma mürettebatı gemiyi 2 günde temizler. Herhangi birinin gemiye dışarıdan girebileceği tek yer bu bölmedeki kaçış kapısıdır. Ama denizaltının enerji üretim merkezine ulaşılmadıkça onun da bir yararı olmaz. En iyi çözüm hava basmasını önlemek için ivedi durum valflarını kapatıp sıkıştırmak ve torpil kovanlarını açıp sıkıştırarak içeriye su basmasını sağlamak. Sonra da dışarıdaki bir güç kaynağının yardımıyla bölmenin temizlenmeye çalışılması durumuna karşı emme tulumbalarının bağlantısını kesmek. Bu durumda ne yaptığımızı anlamaları belki 1,5 günlerini alır. Her şeyi yine yerli yerine koyup suyu dışarıya basmak ve içerideki basıncı ayarlamaksa 3 ya da 4 saatlerini alır.
Öyleyse makine dairesinin kapısını iyice kapamanızı öneririm.
Onları birkaç saat daha oyalayacak bir şey daha var.
Nedir? Reaktörleri kapatmak.
Olmaz dedi Pete sert bir sesle. Hazır olduğumuzda reaktörleri çalıştırmakla geçirecek kadar bol zamanımız olmayacak.
Dümenci Pete'e anlamsız anlamsız baktı.
Her şeyi bozuyorsan Tanrı yardımcımız olsun. Öteki denizciye döndü. Pompaların bağlantılarını kes ve içteki torpil kovan kapaklarını aç. Ben de hava valflarını kapatıp dıştaki torpil kovan kapaklarını dışarıdan kapatayım.
Pete'e döndü. Pekala Pete, istediğin yerine getiriliyor. Ama bir yanılıyorsan sonra Sam amcanın deniz kuvvetlerinde bu yaptıklarımızı ödeyecek en yaşlı denizciler bizler oluruz.
Pete sırıttı. Biraz şans yardım ederse bu işten madalya bile kazanabiliriz.
Dümenci suratını ekşiterek baktı.
Bundan kuşkuluyum efendim, hem de çok.
Bolland adamlarını nasıl seçeceğini biliyordu. İki kurtarma adamı işlerinin başına sakin ve kendilerinden emin bir tavırla gittiler. Sanki anma gününde Indianapolis hız yolundaki görev yerlerine giden teknisyenlerdi. Her şey pürüzsüzce halloldu. Dümenci dıştaki torpil kovanlarının kapaklarını açmak ve egzoz çıkışlarını sıkıştırmak için kaçış kapısından dışarıya çıktı. Pete boş bir yataktan aldığı bir parça yırtık battaniye ile ayağını sarma işlemini daha yeni bitirmişti ki dümencinin dışarıdan kaçış kapısına vurarak işini tamamladığını belirten işareti verdiğini duydu. Bunun üzerine Pete Ferris'e işaret edip kaçış bölmesine çıktılar. O anda öteki denizci de alttaki bölmeye deniz suyunu basacak valfleri açmaya başlamıştı. İçeriye dolan suyla tavan arasında kalan 60 santimetre yükseklikteki havanın basıncı eşit olduğundan denizci suya daldı ve içteki torpil kovanlarının kapılarını açtı. Kovandan giren deniz suyuyla birlikte içeriye mavi bir papağan balığının girdiğini görünce de şaşırdı. Pete hava tüpünü ve regülatörü takarken Ferris'e karşı güç kullanmak zorunda kaldı. Sonra da neler olduğunu anlamayan bakışlarla çevreyi süzen gözlerinin üzerine gözlüğü taktı.
''Ona göz kulak olurum efendim'' diyen denizci Ferris'in yanına iyice sokuldu ve kolunu beline dolayıp sıkıca yakaladı.
Ferris'in sorumluluğunu üzerinden atan Pete yalnızca bir baş işareti yaparak ''Teşekkür ederim'' demek istedi. Sonra da kendi dalış takımlarını giyinmeye başladı. Tabii inişte boşalan hava tüpünü de değiştirerek dolusunu taktı. Ardından denizci bıçağının sapını kaçış kapısına vurarak dışarıdaki dümencinin kapıyı açmasını sağladı. Kuramsal olarak dördü de kaçış kapısı açılınca denizaltından kaçan hava kabarcığı içinde rahatlıkla su yüzüne çıkabilirlerdi. Ama ne var ki bu kural beklenmeyen durumlarda geçerli değildi. Tıpkı o anda Pete'in hava valfının kaçış kapısı kenarına takılarak geride kalmasına neden olduğu gibi.
Ötekiler Pit'in hava kabarcığından oluşan bu asansörü kaçırdığını hiç fark etmeden yüzeye doğru çıkarlarken, Pit de onların arkalarından çaresiz bir durumda seyrederek bir dakika kadar öylece asılı kaldı. Pit'in hava valfı serbest kalana dek tüm ağırlığını aşağıya doğru itmesi bir dereceye dek olmuştu. Ama yüzeye doğru yüzmeye başladığında yoluna başka bir tehlike çıktı. Bu bir Sphyrna levini, yani bir köpek balığı türü olan 5,5 metrelik bir çekiç balığıydı. Pit bir an için insanlara saldırdığı bilinen birkaç tür köpek balığından biri olan bu kocaman 1 tonluk gri kütlenin kendisini umursamadan üzerinden geçip gideceğini sandı. Ama çok kısa bir süre sonra geniş ve dümdüz kafanın dönerek kendisine doğru yaklaştığını gördü. Hayvanın ustura gibi keskin bir sürü dişten oluşan ağzı kötü bir niyetle kıvrılmıştı. Pit'in kusturucusu işe yaramaz bir durumda deniz altında kalmıştı. Elindeki tek silah Març'ı öldüren eldiven görünümlü küçük silahtı. Pit'in yaralı bacağı çevresinde oluşan kan bulutunu hedef aldıktan sonra çekiç biçimindeki kafasının ucunda bulunan kocaman bir gözü Pit'e dikerek hafif bir yay çizip yaklaşan köpek balığını Pit büyülenmiş gözlerle izledi. Canavar Pit'in çevresinde çizdiği yayı Pit'e birkaç santim yakından sürünüp geçecek kadar küçülttü. Pit tam yanından geçerken sol yumruğunu hızla canavarın solungaçlarına patlattı. Pit kendi kendine ne yararsız ve ne gülünç bir davranış diye düşündü. Ama ani dokunuşu köpek balığını şaşırttı ve bu davranış karşısında hızla dönüp uzaklaşan köpek balığının neden olduğu su basıncını hissetti. Oysa hayvan biraz sonra sert bir dönüş yaptı ve yine geri geldi. Pit yüzü canavara dönük bir şekilde hayvanın yüzgeçlerini çılgıncasına tekmelemeye devam etti. Bir an başını kaldırarak hızla su yüzeyine göz attı. Daha 9 metreden çok vardı. Anlaşılan başaramayacaktı. İnsan yiyen canavar ikinci saldırısını yapmak üzereydi ve Pit elindeki son kozu oynamaya hazırlanıyordu. Pit eldiveni andıran silahı doğrulttu ve dikkatle nişan aldı. O anda canavarın ağzı açıktı ve kolu her an canavarın dişleri arasında kalabilirdi. Canavar iyice yakınına sokulunca Pit de silahın düğmesine dokundu ve atışı canavarın tam da soğuk bakışlı sol gözüne denk geldi. Köpek balığı çılgıncasına yana devrildi ve neden olduğu anafor Pit'i kırılan bir dalgaya yakalamış gibi hızla geriye attı. Pit tüm gücünü kullanarak kendini toparladı ve yüzeye doğru yüzmeye başladı. Bu arada bir yandan köpek balığını gözlüyor, bir yandan da başını Martha Ann'in omurgasına çarpmamak için yukarıya bakmaya çalışıyordu. Biraz ilerisine bir gölge düştü. Başını kaldırdığında 6 metre yukarısındaki dümenciyi gördü. Kendisine o yöne yüzmesini işaret etmekteydi. Pit'in o anda bu çağrıya uyması için yaldızlı bir davetiyeye gereksinimi yoktu. Aradaki uzaklığı 10 saniyede aldı, sonra geri döndü ve canavarın yeni saldırısını bekledi. Kocaman yüzlü, geniş kafalı ölüm makinesi bir an duraksadı ve sağlam olan sağ gözüyle tehdit edercesine dik dik bakıp güçlü yüzgeçlerini kullanarak koca gövdesini yine harekete geçirdi. Nasıl olduysa canavar beklenmedik bir davranışla ansızın hızla geri döndü ve inanılmaz bir hızla yüzerek suyun koyu karanlığında gözden kayboldu. Tükenmiş ve perişan bir durumda bulunan Pit, daha sonra yardım eden bir sürü elin üzerindeki dalış takımlarını çıkardıkları dalma platformuna çekilip alınmasına memnuniyetle izin verdi. Pit tam anlamıyla bitik durumdaydı. Dikilen ve acı dolu bakışlarla kendisini izleyen Boland'ı gördü. ''Març nerede?'' Boland'ı sesi buz gibiydi. ''Öldü'' diyebildi Pit yalnızca. ''Olur böyle şeyler'' dedi Boland ve yürüyüp uzaklaştı. Pit bakışlarını elindeki içkiye dikti. Yüzü aklından geçenlerle karmakarışıktı. Ama gözleri kıpkırmızı ve yorgun görünüyordu. Ufukta batmak üzere olan tropikal güneşinin son ışıkları bir lumbuzdan içeriye süzülüyor. Skoç viskisindeki buzla parıldıyordu. Ter içinde kalan Pit içkisini bir dikişte bitirdi. Boland'a başından geçenlerin tümünü anlatması daha yeni bitmişti. Şimdi de dinlenmesi gerektiği halde her nasılsa son bir saat içinde geçen korkunç olayların, daha da korkunç ve kötü olayların yalnızca bir başlangıcı olduğunu hissediyordu. Boland içtenlikle ''Març'ın ölümünden kendini suçlamamalısın'' dedi. ''Kaçış bölmesinden çıkamasaydınız ve Març'la o sırada boğulsaydı yine yapabileceğim bir şey olmazdı.'' Kaldı ki Starbuck'ta bir çift katilin dolaştığını önceden hiçbir şekilde bilemezdin. Bunu yalnız Tanrı biliyordu. Saçmalama Paul dedi Pit yorgun yorgun. O genci denizaltıya girmeye ben zorladım. Bir şeyler kanıtlamak için o denli istekli olmasaydım şimdi yaşıyor olacaktı. Pekala, bir yaşam sona erdi ama öğrendiklerin tek bir kişinin yaşamından çok daha önemli şeyler. Starbuck'ı sağ salim Pearl Harbor'ın güvencesine ulaştırabilmek için mürettebatımın tümünü yitireceğimi bilsem, yine de bu uğurda sen ve ben de dahil herkesi feda etmekle bir an olsun duraksamam bile.
Ne yapmaya çalıştığını çok iyi anlıyorum Paul, dedi Pitt.
Bolin gülümsedi. Amiraller üzerindeki etkin nedeniyle sana iyi davranıyorum. Bunun ötesinde senin acımasız bir operatör olduğunu düşünüyorum. Sanırım ön torpil bölmesini suyla doldurmak gibi çılgınca davranışın gerisinde şeytanca bir plan gizli olmalı. Bunu bana da açıklar mısın?
Tabii, çok basit, dedi Pitt kısaca. Starbuck'ı birkaç gün daha deniz dibinde tutabilmek için ona sabotaj yaptım.
Devam et, dedi Boland ama o anda yüzündeki gülümseme birdenbire yok olmuştu. Başlangıç olarak denizaltıda iki silahlı adamla açlıktan kupkuru olmuş ve kötü davranış görmüş denizci Ferris vardı. Starbuck Ferris'in kapatıldığı bir tür tutuk eviydi. Hiçbir yere kaçamazdı. Çünkü gidecek başka bir yer yoktu. Ayrıca nöbet tutan gözcüleri bile vardı. Bu gözcüler nereden geliyorlardı bilmiyorum ama sürekli olarak denizaltıda yaşamadıkları kesindi.
Nasıl bu denli kesin konuşabiliyorsun?
İçimdeki filozof bana öyle diyor. Erat yemekhanesindeki ve subay salonundaki mutfakları kontrol ettim. En küçük bir yiyecek belirtisi yoktu. Oysa gözcüler yemek yemeliydiler. Ferris bile hiçbir şey yemeden 6 ay yaşayamazdı. Ya yakınlarda bilmediğimiz bir McDonald's vardı ya da gözcüler yemek yemek için evlerine gidiyorlardı. Bence ikinci olasılık doğru. Onlar her kim olurlarsa olsunlar ve nereden gelirlerse gelsinler, şu anda altımızda bir yerlerde pusuya yatmış, Martha Ann'i ele geçirmek için bir fırsat kolluyorlardır. Biz de önceki gemiler gibi kaybolursak o zaman deniz kuvvetleri Starbuck'ı tümüyle yitirmiş olur. Torpil bölmesini suyla doldurtmamın nedeni de buydu. Eğer garip dostlarımız Martha Ann'in gerçek niyetini anlayacak olurlarsa, donanmanın öteki gemileri daha ufukta bile görünmeden Starbuck'ı bu bölgeden çıkarıp çok uzaklara kaçıracaklarını düşünmek akılcı olur.
Ama kurtarma işlemini yapacak mürettebatı buraya hava yoluyla 3 saat içinde taşıyabiliriz.
Çok geç kalmış oluruz. Demirlediğimiz andan beri zaman aleyhimize işliyor. Öteki gemilerin başına ne geldiyse aynısı belki bizim de başımıza gelecek.
Bolland inanmamış gibi baktı.
Tüm anlattıkların gerçek dışı gibi görünüyor. Radara göre 500 millik bir alanda bizden başka tek bir gemi yok. Ayrıca sonarda hiçbir denizaltının varlığını göstermiyor. Peki Tanrı aşkına söyle, nereden saldırabilirler?
Bu sorunun yanıtını bilebilseydim, dedi Pitt sinirli sinirli. Hiç durmaz maaşımın yükseltilmesini isterdim ve bunu elde ederdim de.
Daha inandırıcı şeyler söyleyemezsen burada sabaha dek demirli kalacak, ondan sonra da Şafak'la birlikte Starbuck'ı kurtarma çalışmalarına başlayacağız, dedi Boland.
Sen öyle san, dedi Pitt. Çünkü Şafak'tan önce Martha Ann de dipte Starbuck'ın yanında yatıyor olacak. Boland yavaşça, unuttuğum bir şey var, diye üseledi. Pearl Harbor'a telsiz mesajı çekerek, karanlık dağı tümüyle bastırmadan önce tepemizde hava desteği sağlayabilirim.
Yapabilir misin bunu, diye Pitt sordu.
Boland içine işleyen Pitt'in yeşil gözlerinde o anda gereksiz bir kararlılık gördüğünü sandı. Ama işin içinde Pitt olduğundan gördüğünün gerçek olmadığına karar verebilmesi çok güç bir işti. Oysa Pitt'in bakışları tümüyle gerçekti ve o anda duyguları neyse yüzündeki anlatım da onu yansıtıyordu.
Amirale mesaj çektin mi?
Evet, senin denizaltıdan gönderdiğin mesaj gibi yalnızca sivil denizcilik frekansını kullandık.
Starbuck'ın bulunuşuyla ilgili olarak Hunter'ın şu ana dek hiçbir mesaj çekmemiş olması sana biraz garip gelmiyor mu?
Sen kendin söylemiştin. Denizaltıdan çektiğim telsiz mesajı 1000 millik bir alanda her alıcı tarafından duyulurdu. Nasıl oluyor da hiç belanızı versin diye küfreden ya da hava nasıl diye soran türden bir mesaj bile alamıyoruz? Neden Hunter ya da Gunn ayrıntılı bilgi istemediler? Büyük bir olasılıkla amirale gerçekle hiçbir haber ulaştıramayacaksın. Hatta şu senin aldatmaca yanıt şaft yatağı mesajını bile.
Pitt bu kez tam hedefi bulmuştu. Boland bir kaşını kaldırdı ve sessizce önünde duran iç haberleşme aygıtının bir sürü düğmesinden birine dokundu.
Ben komutan Boland. Kara altı kodunu kullanarak Pearl Harbor'la bağlantı kurun ve bağlantı kurulur kurulmaz da bana bildirin.
Kara altı kodu, tamam efendim, dedi hoparlördeki boğuk ses.
Boland Pitt'e döndü. Mesajımızın yerine ulaşmadığına seni inandıran şey nedir?
Lily Marlen dışında daha önce kaybolan hiçbir gemi mesaj gönderebilmeyi başaramadı. Starbuck bile.
Akılcı düşünürsek bilinmeyen dostlarımız bulduğumuz şeyleri tüm dünyanın öğrenmesine izin vermeyecektir.
Eğer haklıysan bizim yayınlarımızı bozuyor olmalılar.
Bundan en küçük bir kuşkun olmasın dedi Pitt ciddi ciddi. Neden kayıp gemilerden hiçbir imdat işareti alınmadığı sorusu da böylece yanıtlanmış oluyor. Aslında onlar imdat işaretleri göndermişlerdi. Ama hiçbiri Oahu'daki deniz telsiz istasyonundan alınmamıştır. Bundan başka Starbuck'ın sözüm ona kaybolmadan önce gönderdiği yalancı yer koordinatlarını içeren mesajı da açığa kavuşmuş oluyor. Bilinmeyen dostlarımız gizli bir yere çok güçlü bir telsiz vericisi yerleştirmiş olmalılar. Belki de Hawaii adalarından birine. Yalnız bu iş için onlara denizde seyreden gemilerden gönderilen telsiz mesajlarını toplayacak, yeterince uzun bir anteni dikebilmek için bir kara üssü gerekir.
Komutan Boland diye hoparlörde bir ses duyuldu. Boland benim, söyle ne var?
Hiç, yalnızca hiçbir şey efendim. Telsiz bağlantısını kurduk ama kara altı kodundan değil. Bu kodu kullanarak onlara tam 4 kez mesaj çektim. Ama sanki bu kodu bilmiyorlarmış gibi tek yaptıkları şey mesajı çekmemi istemeleri oldu.
Bu işten bir şey anlamadım komutanım. Oysa onların gönderdikleri rica mesajları kusursuzdu. Birisi şaka yapıyor sanırım.
Boland haberleşme aygıtını kapadı. Bir süre ikisi de bir şey söylemedi. Önemli olan bağlantı kurmuş olmamız değil, bağlantıyı yanlış kişilerle kurmuş olmamız diye Pitt aklından geçirdi.
Kötü dedi Boland, yüzünde acı dolu bir anlatım vardı.
Bu sonuç yalnızca bir sorumuzu yanıtlamış oluyor. Peki ama 6 ay önce Starbuck'ın mürettebatına gerçekten neler olmuştu? Ve Starbuck dipte öyle tertemiz ve düzenli bir durumda yattığına göre neden çalıştırılıp harekete geçirilmemişti?
Ruslarla ya da herhangi bir yabancı güçle kapışabiliriz dedi Boland. Bu işi uzun süre gizli tutamazlar.
Söylediğin delice bir şeye benziyor dedi Pitt. Starbuck'ın ele geçirilmesinin bir tezgah ya da önceden planlanmış bir eylem olduğunu sanmıyorum.
Haklısın, delice bir şeye benziyor dedi Boland da. Bir nükleer denizaltıyı okyanusun ortasında önceden planlamadan ele geçirmeye çalışmak dünyanın en kolay numarası değildir kuşkusuz.
Bu işi birisi yönetti diye Pitt karşılık verdi. March'la birlikte Starbuck'ın gerek içinde gerek de dışında en küçük bir hasar belirtisi görmedik.
Olamaz, dışarıdan hiç kimse denizaltıya zorla giremez. Çünkü gelişmiş bir sürü aygıtın bu tür bir saldırıyı anında belirlemesi gerekirdi.
Starbuck'taki otomatik uyarı sistemleri dışarıdaki kapıları ve havalandırma ağızlarını açmak için yapılacak en küçük bir zorlamada ölüyü bile yerinden kaldıracak denli güçlüydü. Denizaltının yanına balıklar dışında hiçbir canlı habersiz sokulamazdı. Ama hala modern denizaltılar bile güverteye çıkılarak yapılacak saldırıları püskürtebilecek durumda değiller. Boland tam karşılık vermek üzereyken araya hoparlörden duyulan ses girdi.
Kaptan!
Söyle!
Köprüye gelebilir misiniz efendim? Burada görmeniz gereken bir şey var.
Bir ipucu ver.
Şey efendim, akıl almayacak bir şey.
Haydi aslanım, ne varsa çabuk söyle. Öyle ağzında geveleyip durma.
Hoparlörde duyulan adamın sesi bir an duraksadı.
Sis komutanım, sudan bir sis bulutu yükseliyor ve korkutucu bir sinema hilesi gibi su yüzeyini kaplıyor. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim, gerçek olamaz.
Hemen geliyorum oraya. Boland acı acı Pitt'e baktı. Bundan ne anlam çıkarıyorsun?
Pitt yavaşça mırıldandı. Bence Dupre'nin sözünü ettiği o ünlü sisle karşı karşıyayız.